Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Bugün editör masasına başladık. Yavuz Baydar biraz daha sonra katılacak. Ben ve Türkçe Ahval Türkçe editörü Ergün Baba'nla birlikteyiz. Geçen haftaki yoğun haftadan sonra bu hafta tabii ki 104 emekli amiralin mektubunun yankılarıyla, depremiyle devam ediyor. Erdoğan bugün kendi toplantısında, parti toplantısında yine CHP'yi hedefe oturttu. Bir taraftan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyor. Diğer taraftan efendime söyleyeyim. Şimdi bu Kanal İstanbul inşaatıyla Montrö anlaşmasından çıkma çabaları veya çıkma ihtimalinin belirdiği görülüyor. Çok yoğun bir tartışma var. Bu bir taraftan bana aslında bakarsanız Trump'ı da hatırlatıyor. Trump'ın başkanlığının en böyle büyük özelliği bütün anlaşmalardan geri çıkmak, dışarı çıkmaktı. Bir taraftan Paris iklim anlaşmasından çıkmak, işte uluslararası ceza mahkemelerinden veya orada çalışanları cezalandırmak, Doğu Asya ticaret anlaşmasından çıkıp ortalığı Çin'e bırakmak. Sürekli çıkmak, yapmak yerine yıkmak vardı. Tabii 4 yıl içerisinde bunu yapabildiği kadar yaptı. Şimdi Biden yeniden olanları geri çeviriyor. Ama karşımızda Erdoğan 19. yılında bayağı bir bekledikten sonra bu anlaşmalardan çıkmaya başladı. Nasıl buluyorsunuz? Nasıl stratejisi? Nereye gidiyor Erdoğan sizce Ergün Baba'nın?
Yani Erdoğan'ın en büyük şeyi, ideolojik takıntısı Mustafa Kemal. Onunla ilgili onun her türlü izini silmek üzerine kurmuş iktidar varlığını. İşte önce stadyumları yeniliyorum ayağına. Türkiye'de biliyorsun bütün stadyumlar Atatürk stadıydı. Şimdi bir tane bile kalmadı. Havalimanını bile yıkmayı göze aldı yani oraya bir hastane yapma şeyiyle ileride tekrar burası havaalanına döner, Atatürk Havaalanı olarak kalır diye onu bile yıktı. Sanıyorum okullardan vesaireden de sildi. Şu anda Türkiye'de Atatürk'ün adının olduğu hiçbir kurum kalmadı. Montrö ve Lozan'ı da Atatürk'ün mirası olarak görüyor ve kafasında bunu İngilizlerle anlaşarak, İngilizlere teslim olarak gerçekleştirilmiş. İşte şu an Yunan adalarından bilerek vazgeçtiğini, Musul ve Kerkük'ü İngilizleri memnun etmek için hak iddia etmediğini oralarda, hilafeti onlar için kaldırdığını falan, bu tipik İslamcı komplo teorileriyle işleyen bir kafa. Montrö'yü Lozan'ı adalarak üstünde iddia etmek, Musul ve Kerkük'e hamle yapabilmek için gündeme getirmişti. Ama gördük ki yani çok sert tepki görünce, karşısında bir blok oluşunca geri adım atmayı da biliyor. Yani hemen Ege'ye gönderdiği gemileri çekti. Gerçi bunun karşılığında işte Avrupa Birliği yöneticilerini Ankara'ya ayağına getirtti ve aşağıladı. Özellikle kadın temsilciyi ayakta bekletti, farklı bir yere oturttu, ikinci sınıf muamelesi yaptı. Onlar da bunu kabullendi ama artık şey, yani Erdoğan orada dursun, önümüzdeki yıl Almanya ve Fransa'da seçimler var, onlara musallat olmasın, Türkler üzerinden o iki ülkeyi karıştırmasın, Suriyelileri ülkesinde tutsun. Yunanistan ve Kıbrıs'ta Rumlara ayağa kaldıracak hamlelerden vazgeçsin, Avrupa Birliği'nde sıkıntı yaratmasın. Bunun karşılığında da biz ona 6 değil 8 milyar euro verelim işte önümüzdeki dönem, ya da 10 milyar verelim. Neyse, bir çeşit haraç ödüyor Avrupa Birliği Türkiye'ye. Hani filmlerde olurdu eski İtalyan, gelip camlarını kırarlardı iş yerlerinin, şeylerin arkasından da mafya gelir, ben seni koruyayım, bunlar olmasın, işte bana her hafta 100 dolar 200 dolar ver. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkisi şu anda o düzeye inmiş vaziyette. Erdoğan racon kesiyor. Avrupa Birliği zengin dükkan sahibi olarak aman vitrinim kırılmasın, müşterilerim rahatsız olmasın, işim devam etsin diyerek Erdoğan'ın taleplerine boyun ediyor. Gelin diyor, geliyorlar. Ankara'da resmen aşağılıyor, kamuoyuna yönelik mesajlar veriyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmış, belli ki orada kadının çok sinirlenmiş, öfkelenmiş, sürekli kadın hakları üzerinde bir basın toplantısı yaptığı, insan hakları, hukuk üzerinden çok. Orada uğradığı muamelenin şokunu yaşıyordu bence hala. Ve onun için o kadar İstanbul Sözleşmesi üzerinde durduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nin çok resmi böyle sert bir tavrı olmadı o konuda. Erdoğan ama bunlarla Türkiye'de gündemi tutuyor. İşte bir darbe dedi, CHP'yi suçladı. CHP İYİ Parti'nin çapsızlığı iyice ortaya çıktı. Yani 103 Amiral'in üslubu biraz sert olabilir ama sonuç itibariyle endişeleri dış politikayla ilgili dile getiren bir bildirisinden darbe çıkartmak. Üstelik kendi silah ve yol arkadaşları bu insanlar. Erdoğan'ın ekibi, yakın zamana kadar kol kola gittiği bir grup. Dönüp bunu CHP'ye yıkmaya çalışması, İYİ Parti hiç ortaya koymaması, Meral Akşener'in işler acısı bir tepki göstermesi, Kılıçdaroğlu'nun salıdan salıya konuşup arada Twitter'a iki tane video koyarak muhalefet yapması. Zavallı bir halde gündemi belirliyor. Nereye gideceğini belirliyor. İşte enflasyon gelmiş %20'ye. Her hafta çıkıyor enflasyonu tek haneye düşüreceğiz diyor. Bütün adamları, danışmanları, genel başkan yardımcıları bagajda milyon eurolar sayarken deste deste paralarla görüntüleniyor. CHP'den tık yok. İşte bir Türk Hava Yolları basın müşavirinin 41 şirkette yönetim kurulu üyesi olduğu, hepsinden huzur hakkı aldığı ortaya çıkıyor. Orada yok. Yani Avrupa Birliği'ne kızıyoruz, Erdoğan'a kızıyoruz ama Türkiye'nin muhalefeti halkın başına gelen bütün bu kötülüklerden ve hasardan, korona dahil, başlıca sorumlu grup. Çünkü cesareti yok. Erdoğan'ın kuyrukçuluğunu yapıp devam ettiriyor çizgisini.
Evet, bu arada Yavuz Baydar da katıldı podcast'imize. Hoş geldiniz.
Merhaba, merhaba İlhan, merhaba Erdoğan.
Merhaba. Dünkü ziyaretten başladık. Dünkü ziyaretin yansımaları devam ediyor. Bir gün sonra nasıl görünüyor o ziyaret?
Yani işte az önce yayına da verdik ki Avrupa Birliği eski büyükelçilerinden çok uzun süre, 5 yıla yakın görev yaptı. En önemli dönemdi, en kritik dönemdi aslında, reform sürecinin zirve yaptığı bir dönemdi. Mark Pierini ile konuştum. Tabii Mark Pierini başından beri tecrübeli, son derece tecrübeli bir diplomat olarak birkaç haftadır aslında giderek dozunu arttırarak uyarıda bulunuyordu zaten. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ve bu uyarılarını arttırmıştı. Yani bu ziyarete dikkat edin, bunun çok iyi bir sağlam ve net bir koreografiyle bu işin halledilmesi lazım. Siz Çin'i, Rusya'yı, Belarus'u, birçok yerdeki işte Myanmar, şurası burası, insan hakları ihlallerini, demokrasi eksikliklerini dile getirirseniz, getirirken Türkiye'yi pozitif agenda, pozitif momentum diye bu konuda eğer hiçbir şekilde eleştirmezseniz, hele peş peşe her gün en az 5-6 tane bu konuda kaygı verici olay olurken bunu yapmazsanız çok ciddi sorun yaşarsınız demişti. Her halükarda bu iki lider, iki başkan bu konuyu dile getirme dosyalarıyla geldiler, dile getirme amacıyla geldiler ama bu sefer başka bir şeyle karşılaşıldı tabii. Bugünkü mülakatımızda onu da sordum Mark Pierini'ye. Kesinlikle bu koreografinin, yani o salona iki sandalyenin iki koltuğun yerleştirilmiş olmasının ve Ursula von der Leyen'in bir uzaktaki bir divana yerleştirilmesi ve karşısında aslında hiç de muadili olmayan, kendisinden daha aşağı bir pozisyonda olan Mevlüt Çavuşoğlu'yla karşı karşıya oturtulmasının bilerek ve isteyerek hazırlanmış bir mizansen olduğunu söyledi. Birkaç kez tekrarladı bunu. Ve bu devam edecek dedi. Yani çünkü ilişkiler asimetrik bir noktaya doğru sürüklenmiş durumda. Erdoğan şu anda yöneten, çekip çeviren kişi, Avrupa Birliği de takip eden kişi. Yani düşünün dedi, ne kadar büyük bir kıyamet kopmuştu. İsrail'de işte Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye Büyükelçisi İsrail'de bakan yardımcısıydı galiba. Şimdi hatırlamıyorum, siz düzeltin yanlış hatırlıyorsam. Nasıl birisi aşağıda bir böyle alçak bir sandalyeye oturtulmuştu. Diğeri tepeden bakıyordu ve Türkiye'de kıyamet kopmuştu. Kızılca kıyamet kopmuştu. Buna benzer bir durum aslında bu diyor. Aşağı yukarı aynı bir durum şey için. Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği açısından. Ve yani bu sadece bir kadının aşağılanması ile de izah edilebilecek, onunla sınırlı tutulabilecek bir şey de değil dedi Mahpierini. Yani burada net olarak şunu söyleyebiliriz. Yani bunun hasarı, zararı siyaseti olmuştur. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili uygulamayı kararlı göründüğü bu işte bir, onun da eleştirdiği siyaseti olmuştur dedi. Politik zararını bundan sonra daha da çok göreceğiz dedi. Ve bu devam edecektir dedi. Yani söyledi. Bu tür davranışlar devam edecektir. Şey, müdahale olsa bile dedi. Çünkü dediğim gibi onun da söylediği gibi ya bir asimetri var burada. Ama olan oldu tabii. Yani akılda bu kaldı. Bütün bu ziyaretten. Her ne kadar insan hakları, işte hukukun üstünlüğü, hatta isim vererek Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala isimleri zikredilse de geriye kalan bu oldu. İşte bulanık, ucu açık, nasıl halledileceği konusunda hiç kimsenin tam bir fikrinin olmadığı bir gümrük birliği var. Onun dışındaki hiçbir şey somut değil. Afaki, böyle havada uçuşan bir takım laflar, işte vize serbestisiydi, şuydu buydu. İkinci somut noktada tabii esas Avrupa Birliği'ni o ziyarete de zorlayan hikaye. Mülteciler için, mültecilerin korunması, Türkiye sınırı dışına çıkmaması için, yani Avrupa Birliği'ne doğru verilecek paranın, fonların tazelenmesi, yenilenmesi. Hadise bundan ibaret. Aslında hazin bir tablo. Avrupa Birliği'nin işte Avrupa Birliği tarihinin, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerinin tarihinde son derece hazin bir tablo bir kere yaşanmış oldu. Bu konuda söylenecekler herhalde bunlar. Ama işte yani İngilizce bilenlere Mark Pierini ile mülakatı izlemelerini, dinlemelerini sağlık veririm.
Ama Mark Pierini orada izledim, bir ayrım yapıyor yani. Avrupa Birliği resmi organlarının tutumuyla tek tek Avrupa ülkelerinin ve onların siyasetinin ve parlamentosunun, hatta Avrupa parlamentosunun farklı tavırlar gösterebileceğini, yani Türkiye karşıtlığının zirve yapacağını da söylüyor.
Bunu. Evet, evet, doğru. Evet, doğru. Yani bu bunu devam edecek bu şekilde, ama bunun bir şekilde yani Türkiye ile ilişkilerin Avrupa değerleri üzerine oturmasını sağlamayacağı da bahşikar. Bunu da aslında ima ediyor satır aralarında yaptığımız mülakatta.
Yani Avrupa Birliği şu anda odaklanmış belli ki. Önümüzdeki yıl yapılacak Almanya ve Fransa seçimlerinde Türkiye'nin başlarına bir bela açmaması. Sessiz yani şey gibi, tam bir mafyayla işveren, yani bölgedeki iş yeri anlaşması gibi bir şey. O parayı veriyor ona. Evinde ya da mahallesinde huzurlu oturma hakkı tanıyor.
Evet. Yani özellikle Almanya, Fransa gibi ülkelerde seçimler yaklaşıyor. Akıllarda hep o var. Yani bütün davranış kalıplarını iç politika belirliyor. Zaten Türkiye baştan aşağı, yani boydan boya Avrupa Birliği politikasını iç politika üzerinden dizayn etmekte. Yani dünkü fotoğraf bile aslında İşte biz İstanbul Sözleşmesi'ni terk ettik. Böyle bir yerde bu kadına da gerek yok. Yani üçüncü bir sağ koltukta dercesine böyle bir fotoğraf veriliyor. Ve bu aslında iç kamuoyuna yönelik olan bir şey. Bakın biz dediğimizi yapıyoruz ve istediğimiz gibi yönetebiliyoruz. Koskoca Avrupa Birliği'nin iki tane başkanını istersek oraya oturtuyoruz, istersek buraya oturtuyoruz ve hiçbirinden ses çıkmıyor. Duruma hakimiz demeye getiriyor bunlar. İç politika her iki taraf için de geçerli yani.
Yani kadına koskoca temsilciye ev kadını muamelesi yaptılar orada ya. Ama Avrupalı adam da yaptı yani. Sadece Erdoğan'dan kaynaklanan bir şey değil. O da rahatsız olmadı.
Evet ama burada ilginç o mülakatta yine üstü kapalı ve diplomatça bir dille Mark Pierre'ini şu anda yani kendisinin halefi olan Landrut'a atfen isim vermeden tabii. Yani Avrupa Birliği'nin Ankara temsilciliği de biraz daha dikkatli olabilirdi, bu işe hakim olabilirdi dercesine onu ima ederek bir şeyler söyledi. Elbette çok haklı. Öylesine bu pozitif ajanda şeyine odaklandılar ki saplantı haline dönüştü bu pozitif ajanda lafı. Yani her şeyi pozitife çevireceğiz. İlle Polyanna'yız biz yani dercesine. Tabii burada birçok şeyi unuttular. Yani
protokole bakmamış tabii değil mi?
Ursula von der Leyen protokol ekibiyle beraber gelmemiş. Korona morona filan işte bir şey olmasın. Çabuk hızlı bir ziyaret zaten. Ama o yoksa o zaman Avrupa Birliği Ankara temsilciliği ne güne duruyor? Oradaki insanlar maaş alıyorlar. Onlar ne iş yapıyor? Yani onların bu işe hakim olup bir kontrol etmeleri gerekiyordu. Yani dökülüyor Avrupa Birliği. Öyle söyleyeyim. Sapır sapır dökülüyorlar. Tabii bu
arada
olacak Avrupa Birliği'nde bilmiyoruz ama yatıştırmaya çalışıyorlar tabii işte açıklamalarla, şunla bunla. Erdoğan bir kez daha kazandı yani. Onu söyleyebiliriz.
Yani bu her arada şeyde kazandı yani, bildiride, koronada, yani millet kırılıyor diyor.
Bu diğer propaganda yarışıysa ya da işte imaj mücadelesi ise ikisini de kazandı.
Bu arada bahsettiğiniz bildirinin 104 emekli amiral bildirisinin de 5. günü Erdoğan bugün yeniden vitesi artırarak kendi grup toplantısında CHP'nin üzerine daha bir nasıl denir, daha bir sert gitti. Buradan bir soru da geldi aslında. O soruyu da okuyayım burada. Fatih Yılmaz'dan: Erdoğan daha ne kadar sertleşebilir? CHP'yi bile darbeci ilan edecek kadar marjinal bir noktaya koyuyor. Toplumun %50'sini dışarıda bırakan bir yerlilik hikayesi yazılabilir mi? Bu hikaye Türkiye sosyolojisinde %50 alır mı? Muhalefet bu algıyı bozmak için nasıl bir iletişim dili izlemeli diye bir soru geldi.
Yani muhalefet o momentumu yakalayamadı, kaybetti gitti. Yani öyle bir cesareti var. Yani İYİ Parti'nin en kritik noktalarda aslında Millet İttifakı'nın değil, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğu hep ortaya çıkıyor. Yani Kürt meselesinde, işte bu son bildiri meselesinde, demokrasi, hukuk, insan hakları falan gündeminde yok. CHP'nin bir azınlık bölümünde var. Geri kalanında onların da çok ilgisini çeken bir konu değil. Yani Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gündeme getirdiği insan hakları ihlalleri, cezaevlerindeki durum, tutuklu ve hükümlülerin korona riskiyle yüz yüze olmaları, Ankara'nın İstanbul'un göbeğinde kaçırılıp işkenceye maruz kaldığı aşikar insanların akıbeti, CHP hiçbirine sahip çıkmıyor. Yani FETÖ denilen örgüt ya da Kürtler konusunda iktidarın her yaptığına destek veriyor. Yani unutmayalım ki bugün Demirtaş başta olmak üzere Kürt vekiller, Gergerlioğlu cezaevindeyse Kemal Kılıçdaroğlu'nun gayret ve destekleriyle olmuş bu. Yani burada sıkıntı, Avrupa Birliği'ne kızamayız. Yani Avrupa Birliği Erdoğan'la muhatap olmayalım dese, HDP'den başka ona sıcak bakan, güvenebileceği başka bir parti yok. Yani Türkiye'nin bütün partileri aynı konumda. Yolsuzluktan hukuksuzluğa aralarında çok ciddi bir fark görünmüyor. Yani Ve şeyi de görüyoruz yani. Hepsi atıp tutmada dışa karşı tek vücutlar, ama işte Çin Büyükelçisi dönüyor. Bir parti genel başkanıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ülkesini temsil ettiği hesaptan tehdit ediyor. Gözdağı veriyor, uyarıyor. Hiçbir şey olmuyor Türkiye'de. Yani çok sıradan bir olaymış muamelesi görüyor bu. Batılı bir ülkede olsa istenmeyen kişi ilan edilir, parlamentoda gündem olur, yer yerinden oynar. Türkiye normal kabulleniyor bu. Çünkü Çin güçlü. Belki oradan işte İran'la 400 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı. Bize de bir 50-100 atar umudu var. Tren yolu yapar, şunu yapar, bunu yapar beklentisiyle. Sessizlik yani. Türkiye bir yandan işte eline fırsat geçtiği yerlerde kabadayı, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de kabadayıydı. Avrupa Birliği, Fransa başta olmak üzere herkes birleşip karşısına çıkınca pıstı, gemilerini geri çekti. Ekonomisinin iyice yerle bir olabileceğini gördü. Ama mülteci konusunda da Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin çok ödlek ve çekingen olduğunu görünce de orada üzerine gitti. Yani habire o konuyu gündeme getirdi. İşte şimdi Afrin'de işgal altındaki Kürt topraklarında, yani mülkiyeti Kürtlere olan yerlerde Türkiye ağaçları kesiyor. Almanya'nın da sağladığı maddi imkanlarla 2 milyar euroya yakın o bahçeli villaları yapıyor. Yani sadece Türkiye'ye ve Erdoğan'a destek vermekte kalmıyor Merkel ve Almanya yönetimi. Suriye'deki işgalci, yayılmacı politikalarını da destekliyor. Tek derdi o mültecileri, isterse Kürtlerin hepsini öldürüp o bölgelere yerleştirsin, isterse Suriye'nin tamamını işgal etsin ama Avrupa'ya göndermesin. Bütün mesele oradan kaynaklanıyor.
Evet. Sorunun cevabı aslında muhalefette. Yani o izleyicimiz o soruyu sormuş. Yani ne kadar daha gidecek, daha ne kadar marjinal olabilecek diyor. Bunun marjinal olup olmadığından da emin değilim aslında. Çünkü ta Yeni Kapı ruhunun ilan edildiği o meydan toplantısından itibaren zaten Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Böyle bir yola girilirse, otoriterleşme yoluna girilirse dünyanın her yerinde ve siyaset tarihinde bu böyledir. Her seferinde aynı şeyi söyler. Yani bu bir geri dönüşü olmayan bir yoldur. Arabayla, tek arabanın geçebileceği bir yola girerseniz tek çareniz ya geri basacaksınız. Bu da siyaset tarihinde görülmüş bir şey değil. İleriye gitmek zorundasınız. Bu ilerledikçe karşınıza çıkan her şeyi de arada da dar bir şey olduğu için iki duvar arasında ezersiniz. O yüzden insanlar kaçarlar, çekilirler bir köşeye. Ne oldu sonunda? Yani öyle anlaşılıyor ki İYİ Parti'yi bir tarafa koyalım. Çünkü hala tavır olarak iktidarla muhalefet arasında bir yerde duruyor İYİ Parti. Taktik bir, taktiğe dayalı, stratejiye değil taktiklere dayalı bir siyaset izliyor. Ama İYİ Parti'yi bir tarafa bırakırsak geriye bir tek CHP kalıyor. CHP ile bir derdi var, bir sıkıntısı var Erdoğan'ın. Neden var? Çünkü CHP bir anlamda muhalefet ittifakını daha genişletebilir, derinleştirebilir. Böyle bir potansiyeli var içinde. Ama bunu kullanmıyor, ayrı. Kullanamıyor belki. Ya da bir zamanlamayla bir bekleme halinde, onu da belki tahmin etmek mümkün. Ama onu gittikçe zayıflatarak, onun harekete geçmesini engelleyici her türlü hamleyi yaparak CHP'yi sıkıştırmaya devam ediyor. Ve şu ana kadar da bir bütünlüklü bir tepki gelmiş değil CHP'den atılan bütün bu adımlara rağmen. Bütün top aslında, yani top CHP'de. Yani bu sorunun cevabı bu. Muhalefet ne yapacak? Bizler editörüz, gazeteciyiz. Yani muhalefet şunu yapmalı, bunu yapmalı diyemeyiz. Siyasete girmemiz gerekir o zaman. Parti kurarız. Parti kurmamız gerekir. Ama biz neyin yanlış olduğunu demokratikleşme açısından neyin yanlış olduğunu ancak söyleyebiliriz. Yanlışlık muhalefette. Muhalefetin hepsinde aslında. Demin Ergun HDP'yi bir tarafa koydu ama HDP de dahil bunlara. Ya bütün bunlar yaşanırken HDP kapatma davası açılalı beri, yani soruşturma açılalı beri HDP şu ya da bu sebeple bunu mazur gösterebilir dedi. Avrupa'ya gidip de Avrupa'da Kızılca Kıyamet'i kapatmadı. Komisyonla görüşmedi. Avrupa Parlamentosu'nda yeterince başkanlar düzeyinde Zoom toplantısı bile yaptıklarını düşünmüyoruz. Çünkü böyle bir şey olsa haberimiz olurdu, haberini verirdik. Yani çok batıdan kopmuş, yani daha doğrusu dış sistemden kopmuş bir muhalefet fotoğrafı var burada. Ve bunun içinde HDP de var maalesef. Çok daha tam zamanıydı aslında. Hiçbir başka muhalefet partisi gidip zahmet edip Washington'a veya Brüksel'e çıkartma yapmadığı veyahut Avrupa başkentlerine, Berlin'e bir dönemde HDP kendisini ayrı bir yere koyabilirdi. Bizim işimiz eleştirmek. Yani neyin yanlış olduğunu söylemek. Dolayısıyla ortadaki tablo hazin. Yani
üstelik Amerika'da en elverişli ortam var şu anda, yani Kürtlere sempati ve Erdoğan'a öfke var.
İktidar adım adım yani ağır çekim sivil darbeler silsilesine yenilerini ekliyor. Güvenlik soruşturması ile ilgili meclis oylaması sırasında ters dönmüştü ibreler. Muhalefetin lehine dönmüştü. Biraz sevinç dalgası rüzgarda kapladı ortalığı, rüzgarlar esmeye başladı. Pat diye saray devreye girdi. Mustafa Şentop başkanlığı üzerinden ne oldu? Tekrar oylamaya getirildi. O şimdi oylama yetmeyecek. Yetmiyormuş gibi bir de bu güvenlik soruşturmasının içine öğretmenlerle ilgili güvenlik soruşturması maddesi de eklendi. Yani katmerli giden, muhalefetin bütün bu zaaflarını kullanan, onu sindiren, geri püskürten bir hamleler silsilesi var. Bugün 11 fezleke daha geldi. Aralarında Sezai Temel'in olduğu HDP milletvekillerine, meclis genel kuruluna gönderildi. Bu arada bir başka boyutuyla Anadolu Ajansı'nda çok ciddi yönetim değişiklikleri yapıldı. Anadolu Ajansı'nın başına doğrudan doğruya Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'la birlikte çok uzun zamandır çalışmakta olan bir eski Daily Sabah gazetesinin genel yayın yönetmeni getirildi. Gelenler, yönetim kuruluna seçilenler arasında iki tane çok önemli SETA üyesi var. Bir tanesi
gazetecileri fişleyen
İsmail Kaçmaz. Bu gazetecileri fişleyen, düşman gösteren, hedef gösteren hem yerli medyanın kendilerince işte düşman olarak gördükleri segmentlerini, parçalarını, hem de yabancı medya kuruluşlarını düşman olarak fişleyen, damgalayan raporun yazarı. SETA'nın koordinatörü Yusuf Bozkır mıydı adı? Beni düzeltin. Büşra Karaduman, Fahrettin Altun'un başkan yardımcısı, iletişim başkanlığına. Yani tümüyle bütün bu kilit medya kuruluşu, Anadolu Ajansı iyi kötü, çok iyi, yani iyi kötü işleyen bir ajanstı, bir haber ajansıydı. Tamamen artık iktidarın yörüngesine oturtulmuş vaziyette. Bunlar adım adım gidiyor. Yarın nelere uyanacağımız da belli değil. Ama muhalefet, herkes çıkıyor, işte muhalefeti eleştiriyor ama bir kıpırtı görülmüyor. Maalesef.
Yani bugün şeyi açıklayamadılar hala. Demek ki COVID vaka sayısını, can kaybını. Muhtemelen makyajlıyorlar rakamları. 50 binleri çok aştı. Resmi rakamlarla 50 bin olan rakamın aslında birkaç yüz bin olabileceği anlaşılıyor. Çünkü İstanbul'dan, İzmir'den kiminle konuşsak herkes COVID. Evet. Yani hastanede ya şeyde onu bile açıklayamıyorlar. Ve buna karşı bile etkili bir muhalefet gösteremiyor. Bir etki yok yani Türkiye'de. Herkes işte Avrupa Birliği, 103 general konuşuyor. Ama COVID yok, enflasyon yok. Bu COVID nedeniyle ortaya konulan o şeyler, kısıtlamalar da kalktığı için ekonomideki işten çıkarmalar başladı. İnsanlar aç ama yine de AKP işte bu tablo karşısında %36-37 oy bandında görünüyor. Yani bu Erdoğan'ın başarısından çok muhalefetin başarısızlıktan kaynaklı.
Evet. Serdar'ın soyadını hatırlamadım. Serdar Karagöz.
Karagöz.
Evet.
Bu arada dün Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Vedat Bulut'un Ceren Karlıdağ'la yaptığı COVID'den bahsettiğiniz çok önemli mülakat var Türkçe tarafında. Burada dinledim ben dün gece. Doktor Bulut şu anda dahi hem vakaların hem de ölümlerin iyimser tahminle yarı yarıya rapor edildiğini söylüyor. Ve de aşılanmanın da 2022'nin sonuna doğru ancak bitebileceği. Bu da tabii mesela İsrail bu haftadan itibaren bir yasa meclisinden geçerse önümüzdeki haftadan itibaren ülkesinde sadece aşılanmış insanları kabul etmeye başlayacak. Aşı karnesiyle kabul etmeye başlayacak. Amerika'da bu tartışma başladı. Biden yönetimi şu anda biz aşı pasaportu olarak burada lügata girdi. Şimdilik buna sıcak bakmıyoruz dedi ama en azından resmi olmasa da gayri resmi olarak çok yakın bir zamanda Mayıs sonu itibariyle Amerika %70-%80'ini aşılayacak bu hızla. Şu anda günde 4 milyon aşılanmayı buldu. Bu demektir ki Türkiye sadece 2021 yaz sezonunu, turizm sezonunu kaçırmıyor. 2022'yi dahi kaçırma ihtimaliyle karşı karşıya bir kaos gibi görünüyor. Ve de dediğiniz gibi bu kadar büyük bir yıkım, bunu bizzat işte Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri çok acı bir tablo ortaya koyuyor. Bununla ilgili de yeteri kadar, anlaşıldığı kadarıyla muhalefet partileri bu konuyu anlatamıyor mu, anlatmaktan aciz mi, nedir sorun, bunu da anlamak güç.
İlan 5 gün oldu dedin değil mi bu amiraller?
Evet. Evet.
5 gün olacak. 5 gündür muhalefet, ana muhalefet bu bir deklarasyonla kendilerinin bir alakası olmadığını izah çabası içerisinde ve bu izahatı yaparken de işte tabii bütün bunun gündemi saptırma çabası deme ihtiyacını hissediyor. Peki gündemi saptırma çabası demeye ihtiyacını hissetmeden, siz bunu aldırmadan neden korona, covid veyahut ekonomi, enflasyon, açlık, yoksulluk, hayat pahalılığı, bunlar üzerine hiçbir şeyi duymamış gibi onu bir tarafa bırakarak devam etmiyorsunuz? Bunlar hep bize şunu gösteriyor. Yani iktidarıyla muhalefetiyle darmadağınlık bir durum söz konusu. Darmadağınlık bir durum söz konusu. Yönetim krizi sadece iktidarla ilgili, devletle ilgili bir şey değil. Yönetim krizi aslında iktidarıyla, muhalefetiyle, belediyesiyle, işte önde gelen siyasi şahsiyetleriyle her tarafa yayılmış vaziyette. Bir koordinasyonsuzluk var, bir strateji eksikliği var. Kimin neyi istediği belli değil. Mesela bir örnek daha vereyim. Birçok kişinin dikkatini çekmedi. Geçenlerde Kılıçdaroğlu çıktı, ne dedi? Kasım ayında genel erken seçim bekliyoruz dedi, değil mi? Kasım ayında, sonbaharda.
Evet. Evet.
Kalmış şunun şurasında 5 ay. Peki sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Bu konuda ne yapıyorsunuz? Nasıl bir sloganla çıkacaksınız? Madem bekliyorsunuz böyle bir şeyi, bekliyoruz demek o bizim işimiz. Yani Kasım ayında seçim olacak mı, olmayacak mı? Biz bakarız, sağa sola sorarız, olacak, olmayacak vesaire. Tahmin yürütüyor. Peki, okey, yürütebilirsin. Peki ne yapacaksınız? Kasım ayında hakikaten duyduğunuz, iddia ettiğiniz gibi seçim olacaksa, sizin hazırlığınız ne? Bu havada kalan şeyler. Yani tam bir yani kaba tabirle şaşkalozluk hali söz konusu. Her tarafta. Sadece CHP'yi kastetmiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Her tarafta böyle bir şey söz konusu. Her gün kalkılıyor ve o günün gündelik sorunlarıyla ilgili bir laf kalabalığı. O ona laf yetiştiriyor, buna laf yetiştiriyor. Her gün binlerce kişi COVID'e yakalanıyor. Her gün hayat pahalılığına biraz daha rakam ekleniyor. Her gün biraz daha Türk lirası değer kaybediyor ve böyle gidiyor. Manzara bu.
Şimdi önceki gün Aydın Selcan bir tweet atmıştı. Çok doğruydu. Yani Türkiye'de genç nüfus çok yüksek. Her seçimde oy kullanan gençlerin sayısı artıyor. 35 yaşına kadar olanları katarsak çok ciddi bir dinamik nüfus var. Ve işsizlik pençesinde kullanıyor. CHP'nin sözcüsü 67 yaşında Faik Öztürk. Dönüp bakıyorsun işte CHP'nin içinde bir tane kadın yok. En büyük saldırıya maruz kalan LGBT artı gruplardan bir kişi yok. Yani şimdi dönüp Biden'a baktığınız zaman Trump gibi bir felaketin ardından benzer bir dalganın gelmemesi için çok müthiş bir koalisyon kurmuş durumda. İşte gay bakan da var. Premier Nation denilen ilk Amerika'nın özgün halklarından insan da var. Siyah da var. Kadın hakları savunucusu da var. Asyalı da var. Herkesi bir araya getirip o melting pot'u en azından genç de var. En tepede yansıtmış Türkiye'de. Yani CHP Türklerin devletin partisi hala. Yani Türkiye'de CHP'nin kadrolarına bak, sözcülerine bak, meclis grup başkan vekillerine bak. Toplumu, halkı değil devleti temsil ettiklerini, halkın yaşadığı gerçeklikten kopuk olduklarını görüyoruz. Yani CHP'nin aldığı büyükşehir belediyelerinden yağmalanmak isteyen her kesimden kişinin nasıl çaba sarf ettiğini ve bunun karşılığını aldığını da görüyoruz. Yani bugün eşi görülmemiş işte o deste deste para sayma görüntülerini CHP döneminde de devam etme ihtimalinin başka biçimlerde çok muhtemel olduğunu biliyoruz. Yani CHP'nin belediye başkanlıklarını elinde tuttuğu yerlerdeki son 50 yıla bakınca icraatlarına AKP'den farklı bir tutum olmayacağını da görüyoruz. Yani Türkiye'nin ekonomisi, çevresi, siyaseti, ahlakı açısından iktidarla muhalefetin yer değiştirmesinin temel bir sorun. Batı ile ilişkiler, Amerika ile, Atlantik ile, NATO ile ilişkiler konusunda öyle çok çarpıcı bir değişime yol açmayacağını, biraz yumuşamaya belki neden olabileceğini, bu kadar kaba saba ve baskıcı olmayacağını, nobran olmayacağını görebiliriz ama çok daha insancıl ve çağdaş Batı ülkelerinde gördüğümüz bir düzenin ortaya çıkmayacağını söyleyebiliriz. İç karartan kesin burası. Yani çok umut bağlanacak bir düzen yok. Onu vaat eden lider de yok maalesef.
Evet, ben biraz geç girdim. Son korona rakamları geldi. Onları vermiş miydiniz bilmiyorum.
Yok, 55.000'e. Geç geldi bu.
54.700 küsur son rakamlar. 276 kişi daha ölmüş ama az önce İlhan'ın dediği gibi bu rakamları daha üstünde olabilir. Çünkü Türk Tabipler Birliği'nden galiba değil mi gelen?
Evet, genel sekreterim.
Göre bu minimum sayılar bunlar yani asgari sayılar. Belki daha da yüksek. Bu belli ki yani bu alarm hali İstanbul Tabipler Odası'ndan gelen 5 acil önlem çağrısı bugün bizim ahvalde verdiğimiz haber. Bunlar ne ölçüde ciddiye alınacak, ne ölçüde alınmayacak. Alınmama ihtimali daha yüksek tabii. Çünkü her şeye direnen inatçı bir yönetim söz konusu. Laf dinlemeyen, ne denirse tersini yapmaya temayüllü. Ve Ramazan, gelen Ramazan, yaklaşan Ramazan'ı da yine işte kendi bir takım dini değer ve işte kısıtlamaları daha çok baskı unsur olarak kullanmak üzere kullanma eğiliminde olan bir yönetim de var. Yani bir ciddi bir Brezilyavari bir kargaşaya doğru sürükleniyor Türkiye bu Covid krizi nedeniyle, onu söyleyebiliriz.
Yani evet. Eğitim tablosu facia. Yani kimsenin üzerine, kaç milyon çocuk bu uzaktan eğitimden faydalanamıyor. İnternet altyapısı yok, bilgisayarı yok, akıllı telefonu yok. Bunlar Türkiye'de çok lüks ve pahalı şeyler. Görüyorduk işte dağ tepelere çıkıp 6-7 çocuk cep telefonuyla bağlanmaya çalışıyor, izlemeye çalışıyor. Yani bu kuşak eğitim mi de, yani o kırık dökük eğitimi bile almaktan aciz kalıyor. Yani çok vahim bir tablo. Yani Sağlık Bakanı şeyle uğraşmıyor. İşte belli ki o Çin eşsi üzerinden komisyon ve hastanelerine bedava arazi sağlamakla meşgul. Bunlar hiç gündeme gelmiyor maalesef. En itibarlı kişi görülüyor hala şu anda Türkiye'de Sağlık Bakanı.
Evet.
Evet, yani bir perspektif vermek açısından Amerika'da şu anda 65 binlere yükseldi günlük vaka sayısı. Bir ara 50 binlere düşmüştü. Şu anda 65 binlere geldi. Amerika'nın nüfusu Türkiye'nin yaklaşık 4 katı. Ve şu anda Türkiye bu sayılarıyla, azaltılmış sayılarıyla neredeyse Amerika'yı bulmuş durumda. Bu arada Erdoğan bir taraftan bildiriye, amirallerin bildirisine saldırmaya, on darbe olarak yine bir darbe tartışması başlatmışken, diğer taraftan da Kanal İstanbul'u anlaşıldığı kadarıyla aynen Gezi Parkı için kullandığı, 2013'te kullandığı cümleyi kullandı bugün. İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'u oraya inşa edeceğiz dedi. Yani anlaşıldığı kadarıyla bu yıl bu Kanal İstanbul'un temelini atacağız dedi. Bugünkü zannederim yeni cümle oydu. Bu yıl sonu itibariyle atacağız diyor. Ve anlaşıldığı kadarıyla Kanal İstanbul üzerinden yeni bir kavga başlayacak. Belki Gezi Parkı'na da geri gelip Gezi Parkı'nı da bu kez yıkıp oraya yeniden işte kışlayı koymaya çalışacak. Anlaşıldığı kadarıyla yeniden bir sonraki seçimlere de zaten başka yolu da yok anlaşıldığı kadarıyla. Bir kültür savaşından bir taraftan işte Ayasofya, bir taraftan Gezi Parkı, Kanal İstanbul. Tabii Kanal İstanbul tarafında on binlerce kendi yandaşının aldığı arsalar var. Onların da etkisiyle ve baskısıyla böyle bir yola gidiyoruz. Türkiye'de ben bir buna
değişen bir şey yok zaten. Hep aynı yani. Aynı.
Evet. Bir açı daha eklemek istiyorum. Bugün birkaç yazı okudum. Biraz daha sol tandanslı, sosyalist tandanslı yazarlar bu Kanal İstanbul tartışmasına bir de şeyi ekliyor şimdi. İşte Amerika'ya verilen bir gül bu. Yaklaşan bir büyük kavganın, daha bir önceki podcast'te de konuştuk bu konuyu. Yaklaşan o büyük Rusya ile olan Ukrayna üzerinden çıkacak kavgaya şimdiden bir altyapı hazırlanıyor bu yazarların iddiasına göre. Ve de Kanal İstanbul'da işte Möntrö Anlaşması dolayısıyla boğazlardan belirli bir tonajın ve belirli bir sayının üzerinden geçemeyecek Amerikan savaş gemilerine gül atmak için veya işte çiçek atmak için
zeytindir.
İşte orasını bilemiyoruz. Yani orasını henüz açıklamadılar ama böyle bir komployu ben ta bundan geçen yıl duymuştum. Kanal İstanbul bu kadar gündemde değildi. Ve de İstanbul'da Möntrö Anlaşması'nı çok yakından bilen, deniz işleriyle uğraşan, deniz medyasında görev yapan tecrübeli bir gazeteci de aynı şekilde Kanal İstanbul'un aslında Amerikalılara, ki ilişkilerin kötü olduğu, gerçi o zamanlar Trump vardı, Amerikalılara verilecek bir tavizin yolları, işte yol taşları olduğunu ifade etmişti.
Evet, ama her şey yetmez ama evet yüzünden.
Şimdi burada şöyle bir tablo var. Aslında bildiriyi yazan amirallerin endişesi de benzer şeydi. Yani Erdoğan'ın Amerika'yı memnun etmek için Rusya ile karşı karşıya gelecek bir şekilde Montreux'dan çıkma düşüncesinde olduğuna inanıyorlar. Ve o kaygıyla işte bunun Türkiye'nin başına büyük belalar açabileceğini söylüyorlar. Gerçekten de Birinci Dünya Savaşı tarihine bakarsanız neler yaşanabileceğini net görüyorsunuz ama Erdoğan ve çevresi, onun yandaş medyası da bunların Amerika'nın oyuncağı olduğunu, Amerika adına konuştuğunu ve Amerika adına darbe hazırladıklarını söylüyor. Yani tuhaf bir tablo.
Ya zaten Türkiye'deki iç siyasi kavga da hep FETÖ üzerinden gidiyor yani. Evet. O onu FETÖ diyor, suçluyor. Yani her şey işte Amerika çaya çorbaya limon, FETÖ çaya çorbaya limon, bölücüler. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Tam bir kargaşa, yani zihinsel bulanıklık hali, böyle bir şey kolektif bu yani, yaşanmış değil. Algı bozuk yani, dünya, dış dünya algısı bozuldu. Bunun tabii asıl müsebbibi %95, %96 oranında iktidarın yörüngesine bile isteye ve giren çok bir kısmı da patron medyası olan medya. Bu, yani halkın kafasını zehirledikçe zehirlediler. Ve adı sanı duyulmamış, vasıfsız, vasat, ne olduğu belirsiz bir takım, bir çoğu erkek bir insanlar grubu yıllardır, yani 2014-2013'ten beri buraları işgal etti ve halkı saçma sapan komplo teorileriyle maalesef zehirlediler. Bu tabii çok büyük zarar verecek Türkiye'ye. Sadece bugünüyle değil, yarınıyla da, öbür günüyle de. Bunu da vurgulamak lazım. Yani bir şeyler anlattığınız zaman insanlar bön bön suratınıza bakıyor. Dikkatlerle ilgili. Bu Amerika'da da yaşandı. İlan bunu iyi bilir Trump döneminde. Yani kısmen.
Ama yani sonuçta gene Amerika'da muhalif medya çok güçlüydü Yavuz, Türkiye'de.
Evet, aynen. Hayır. Yani bağımsız medya güçlüydü tabii. Ama yani orada bile etkisi oldu. Bir de Türkiye'yi düşünün. Yani neredeyse tamamı medyanın, bu yalan makinesinin ve uydurma makinesinin parçası halinde. Yani onu da hesaba katmak lazım. Katmak lazım yani insanların bu kadar kafasının karışık olmasını. Ama yönetici anlamında yani kitleleri peşinden sürükleyecek, farklı bir alternatif sunacak, daha iyi bir gelecek vaat edecek bir muhalefet yapısı bir türlü oluşamıyor.
İlhan'a bir şey soracağım. 3 ay oldu Biden'ın seçimi resmileşeli değil mi? 6 Ocak'ta resmileşti. Ocak, Şubat, Mart. Bugün 7 Nisan.
20 Ocak'ta. O
resmi göreve başlayışı. 6'sında kesinleşmişti, onaylanmıştı seçimi.
6'sında kesinleşmişti, evet.
O yani kesinleştikten sonra da bir sürü liderle görüşmeye başlamıştı Biden. Buna rağmen hala yani senin tahminin sana sanki geçen hafta aranacakmış gibi bir bilgi vermişti. Ama şimdi bugün Ahval İngilizce'de çıkan bizim de ya çevirteceğimiz o Claire Salat'ta da var yani 20'sinde Ermeni soykırımı diyecek. Hem telefon bilerek 24'ünde bilerek aramıyor sanki bu nedenle. Avrupa Birliği'nden evet. Farklı bir şey var. İşi olunca Ukrayna'da Savunma Bakanı arıyor ya da Dışişleri Bakanı arıyor ama Biden yok muamelesi yapıyor.
Ama Ergun şöyle bir şey duydum ben geçen gün. Aynen nasıl oldu bu Kaşıkçı cinayeti nedeniyle bu rapor hazırlanmıştı ya. Onun öncesinde hem Biden hem de Blinken Suudları aradılar, kralı aradılar. Şimdi böyle bir Biden en kısa zamanda Türkiye'yi Erdoğan arayacak diyenlerin argümanı bu. Yani bir Ermeni soykırımı tanıması geliyor. Onun için yakın bir zamanda ondan önce Biden daha sonra çünkü toz duman birbirine karışacak arayacak Erdoğan'ı şeyi var. Yani önümüzdeki günlerde bir konuşma, bir görüşme.
Ya da o zaman 20'si haftasına bekleyebiliriz onu.
Yani şunun şurasında kaldı. İki hafta mı kaldı? Evet. İki hafta kaldı aşağı yukarı.
Evet. Geçen hafta dediğiniz gibi o yazıyı yazmıştım. O mesaj Beyaz Ev'den Ankara'ya giden bir mesajdı. David Satterfield üzerinden, Ankara Büyükelçiliği üzerinden İbrahim Kalın'a ulaşan bir mesajdı. Ve geçen hafta o telefonun gelebileceği, bizim de yazdığımız gibi gelme ihtimalinin ciddi olduğu ve gitmedi o telefon. Şimdi şöyle bir şey var. Ayın 22-23'ünde bir iklim zirvesi var online. 40 kadar ülke lideri. Orada Erdoğan da katılacak ve malum 22-23'ü işte Ermeni soykırımı anma günü olan, tabii Beyaz Ev buna soykırım demiyor şimdiye kadar, Ermeni soykırımı anma, mezalimi anma günü 24'ü. Ondan dolayı işte o 22-23'ünde yapılacak iklim zirvesi esnasında Erdoğan'la zaten aynı artık Zoom üzerinden nereden görüşeceklerse o zirvede zaten aynı ortamda bulunacaklar. Ama o esnada en azından bir temas olacağını kesinlikle biliyoruz. Çünkü davet edildi. Aynı zamanda o iklim zirvesi nedeniyle de ve de 24'ünden de 1-2 gün önce olduğu için o esnada Biden'ın arama ihtimali. Ben bu aramanın 24'ünden önce olmasını bekliyorum. Böyle bir pencere olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bahsettiğiniz Claire Sadar'ın o yazısı şöyle. Dediğiniz gibi Washington'daki çok ciddi, çok saygıdeğer Türkiye uzmanlarına ulaştı Claire. Orada işte Alan Makowski'den Nicholas Danforth'a, işte Aykan Erdemir'den Taner Akçam'a birçok kişi ulaşıldı ve bu isimlerin, bu uzmanların hepsinin beklentisi bu yıl Biden'ın bu tanımayı yapacağı yönünde. Ve de ben bilmediğim bir bilgi de vardı Claire'den öğrendiğim. 1990 yılında dahi o zamanlar Kongre'de, Temsilciler Meclisi'nde zannediyorum, Biden ta o zamanlar Ermeni soykırımı tanınsın önergelerine imza atmış ve liderlik yapmış bir isim. Daha sonra 90'ların sonunda yeniden bu yönde başka bir tanıma, soykırım tanıma önergesine yine liderlik yapmış. Yani Biden 40 yıllık, 50 yıllık bir Türkiye mazisi var. Türkiye'deki herkesin ciğerini biliyor tabiri caizse. Türkiye ile ilgili, Türkiye tarihiyle ilgili, Birinci Dünya Savaşı ile ilgili kimseden bir şey, ne Obama ne Trump gibi ne George Bush gibi kimseden bir şey öğrenmesine gerek yok. Hatta danışmanlarına ders verecek seviyede. Zaten yakından bilenler de o şekilde anlatıyorlar. Kendisi daha çok olayları anlatıyor dinlemekten ziyade. Ondan dolayı bu hayatının son deminde bir daha başkanlığa koşmayacağı neredeyse kesin olan bir Amerika başkanının ilk yılında, bu yıl bir de tanımazsa bir sonraki yıl niye tanısın? Eğer hatırlarsanız 2009 yılında Obama'nın tanıyacağı yönünde, ilk yılında yani 2009'un Nisan ayında Obama'nın Ermeni soykırımı tanınacağı yönünde çok büyük bir endişe vardı. Fakat o Nisan ayının tam bugünlerinde, 9 Nisan'da Obama Türkiye'ye gitmişti. Ve o esnada Türkiye-Ermenistan normalleşme protokolleri kotarılmıştı ve böylece Obama da bu iki ülkenin normalleşme sürecine girdiği bu dönemde ben işi bozmak istemiyorum'u diplomatik bir yolla anlatmış ve de onun yerine Metz Yegern isimli tabiri kullanmış ve o tabirde 8 yıl boyunca Büyük felaket. Ermenice, ki Ermenice'de o soykırım anlamına geliyormuş ama nihayetinde genocide'i kullanmamıştı ve 8 yıl boyunca bir anlamda gitmişti. Trump'ın zaten böyle şeylerle ilgisi olmamıştı. Biz yeniden Biden'ın bu yılına geldik. Buradaki işte konuşan, bugün İngilizce ahvalde yayınlanan o yazıda bu uzmanların hepsi bekliyor ve de şöyle bir durum da var. İşte yıllardır, ya 40-50 yıldır bu kavga. Ben bu kavgayı son 15 yıldır, 2006-2005'ten beri çok yakından izliyorum. Her yıl işte Türk lobiciler, Türk Amerikalı diaspora toplanıp işte soykırım yoktur, soykırım söyleyen şöyledir, böyledir diye gerçekten çok çirkin, insanları yaralayıcı ve Türk-Amerika ilişkilerinde sürekli böyle bir çıban başı gibi duran, içinden irin akacak ama o irini akıtmamak için de böyle paraların dağıtıldığı bir sektör halindeydi. Şunu söylemek lazım, şimdi unutuldu, geçmişte kaldı ama 2015'e kadar bu soykırım şeklinde anılmayacağı neredeyse kesinleşmişti. Zira Türkiye çok güçlüydü Washington DC'de. Tabii Gülencilerin çok büyük bir gücü vardı 2014-2015'e kadar. Onların da etkisiyle, o lobisiyle Türkiye zaten böyle batıya dönük, demokratik falan gibi Gezi protestosundan bir iki yıl sonra dahi soykırımın tanınması, hatta soykırım önergeleri dahi kongreye artık gelmiyordu. Yıllarca gelmedi. En son 2012'de falan gelmişti. Sonra 2-3 yıl insanlar uğraşmadı bile. Çünkü komite seviyesine dahi gelmiyordu. Türkiye güçlüydü. Oralardan işte çok büyük bir hızla, çok büyük bir yani yakıp yıkıldı burada. Bütün ilişkiler, bütün köprüler yakıp yıkıldı. Ve bugün geldiğimiz noktada baktığımız yer işte 3-5 yıl öncesinin tam tersi, neden geçmesin? Yani geçmemesi için insanlar bir sebep arıyor. Bugün Nick Danforth'un Claire'e söylediği, ya geçmemesi için bir sebep yok. Jeopolitik olarak da artık bir neden görülmüyor gibi nedenler var. Burada tek bir konu bence Ukrayna'dan dolayı. Ukrayna olayları da bu kadar tansiyon artar mı? Bir anda oralar yeniden kaynar mı? Ve de Türkiye oraya o hışımla girer mi, girmez mi? bu bir zor. Hani o bile olsa acaba Biden bu saatten sonra geri dönecek mi? Bu arada şunu da söylemek lazım. Eurasia Group Başkanı Ian Bremmer bundan iki hafta kadar önce kendi Beyaz Ev kaynaklarına dayanarak bu yıl bunun tanınacağını söylemişti, tweet atmıştı. Şu ana kadar Beyaz Ev düşünüyoruz falan diye geçiştirmeye devam ediyor. Bir ara Katimerini yanlış bir şekilde haber yaptı. Literatüre muhtemelen sahip olmadıkları için kendilerine söylenen mezalimi ikrar edeceğiz şeklindeki Beyaz Ev açıklamasını bu kez tanıyacaklar şeklinde haber oldu ama açıkçası öyle bir şey yok. Beyaz Ev hala resmi söylemiyle bekliyor. Son gününe kadar herhalde bekleyecekler. Dediğiniz gibi iklim zirvesi esnasında Erdoğan'la konuşulup ondan sonra veya konuşulur mu konuşulmaz mı bir göreceğiz. Ama ve de acaba ya göreceğiz. Yani böyle bir şey tanındığında.
Bir şey daha soracağım İlhan. Şimdi 9 saat tabii önce Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nin paylaştığı bir Blinken'ın İngilizce tweet'i var. Türkçeleştirmişler. İnsan haklarını yeniden POTUS, yani Amerika Başkanı Biden, insan haklarını yeniden dış politikamızın merkezine yerleştirmekte kararlıdır. Bu bizzat benim ve tüm Dışişleri Bakanlığı'nın son derece ciddiye aldığı bir taahhüttür diyor. Bu bir söylem olarak kalacak mı sence, aldığın hava nasıl, yoksa gerçekten bunu hayata geçirmek için bir mekanizma oluşturacak mı sence Biden ve bu Türkiye'yi ile bu konuştuğumuz konularda nasıl bir noktada uzlaşacaklar?
Yani bana sorarsanız 3 ay oldu diyelim başlayalı veya 2,5 aydır resmi bir başkan var. Yani Çin konusunda mesela bugün yapılan açıklamada, bu sabahtı zannederim veya dün, Çin olimpiyatlarını boykot etmeyi düşünüyoruz diyorlar. Çin'in o gücüne aldırmayıp, ki şunu da hatırlatmak lazım, aylar boyunca Biden'ın Çin'e satıldığı, çocuğundan Hunter Biden'dan dolayı Çin'e karşı gelemeyeceği, Trump'ın Çin'e karşı takoz olabilecek, kavga edebilecek, mücadele edebilecek tek başkanın Trump olduğu yönünde çok yoğun bir kampanya yapıldı bu arada. Buna inanan çok insan oldu. Ona tam zıttı olarak Trump, Biden ve Blinken çok sert bir retorikle devam ediyorlar. İşte Uygur soykırımı dediler ve Uygur soykırımı demeye devam ediyorlar. Sürekli yeni ambargolar açıklanıyor. Bu arada 2009'larda Çin'in yaptığı Uygur soykırımıdır diyen, 2000 zannederim 18 yılıydı veya 17 yılında yine buna benzer söylemlerde bulunan Erdoğan, bütün dünya, Avrupa şu anda Uygur soykırımı derken sessiz kalıyor gördüğünüz gibi, antiparantez içerisinde. Şimdi yani Çin'le ilgili kesinlikle söyledikleri ve yaptıkları uyuşuyor Biden'ın. Suudi Arabistan'da işte malumunuz Muhammed Bin Salman'la ilgili bir çıkış yaptılar ama Muhammed Bin Salman'ı ambargoya muhatap kılmadılar. İşte Mısır'da çok ciddi bir ambargo gelmedi ama soğuk duruyorlar. El-Sisi ile de henüz görüşmedi. Trump'ın benim favori diktatörüm dediği El-Sisi ile de Biden görüşmedi. Erdoğan'la da görüşmüyor. Benim gördüğüm kadarıyla bir Amerika, bence Biden, bence şimdiye kadar söylediklerini fiiliyatta karşılıyor. Ve bu yine bu Ermeni soykırımı gününde çok önemli bir dönemeç olacak. Çünkü işte kongrede, senatoda, senatonun bütün liderleri, kongrenin bütün liderleri, kayda değer bütün liderleri soykırım tanınsın diyor. Zaten geçen yıl kongrede geçti. Kongrelik bir şey kalmadı artık. Hem senatoda hem temsilciler meclisinde geçti. Ondan dolayı hani derler ya, bütün maç öncesi yani saha müsait, hava müsait, oyuncular dışarıda, Biden'da zaten ilişkiler Türkiye ile kötü. Ondan dolayı zannederim Biden'ın o 24 Nisan günü veya 23 Nisan gecesi her neyse yapacağı açıklama bu açıdan sizin sorunuza da cevap olmuş olacak. Eğer bu tanımayı yapmazsa daha öncekiler gibi devam ederse o zaman çok büyük bir eleştiriye muhatap olacak. Zira 50-50'lik senatoda Biden'ın Menendez'e çok büyük ihtiyacı var. Bob Menendez, Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey'de Ermeni diasporasının çok yoğun olduğu bir yerde. Doğu kıyısında Menendez var, batı kıyısında Pelosi var. İkisi de 10 yıllardır, bugün dün olmadı, bu birkaç yıl olmadı. 10 yıllardır Ermeni davasına, Ermeni diasporasının da etkisiyle ve gücüyle, ağırlığıyla omuz veren isimler. Ondan dolayı olmaması, Biden'ın tanımaması bence sürpriz olarak karşımıza çıkar. Ve tanırsa da belki de geçen yıl kongrenin tanımalarına ses çıkarmayan, büyükelçiyi bile geri çekmeyen ve geçiştiren Erdoğan yönetimi, belki de Biden yönetiminde eğer havuz medyası çok büyük bir sorun yapmazsa, sabah akşam dolandırmazsa, Erdoğan yeni bir gündem yaratırsa, çok kolaylıkla da aslında, bunu da Taner Akçam'ın mülhem söylüyorum, çok rahatlıkla bence sanki çok büyük bir sorun olmadan unutturup giderler, gidebilirler.
Peki, yavaş yavaş toparlayalım mı artık? Bir saat oldu konuşmaya başlayalım.
Bir tek şeye ekleyeyim. Murat Mercan Washington'da kimi Yahudi lobisi temsilcileri ya da kurum temsilcileriyle görüşmelere başlamış. Sosyal medyada onu gördüm. Onlardan destek istiyor anladı.
Evet, Murat Mercan sağlam başladı. Birçok farklı kesimlerle görüşüyor. Son birkaç yıldır Serdar Kılıç'ın uğramadığı, bir anlamda umurunda olmadığı ilişkileri yeniden başlatmaya çalışıyor ama yani bu saatten sonra Bennett Brett isimli çok güçlü bir bu arada Amerikan Yahudi kurumu, o bahsettiğiniz görüşme yaptığı kurum, ADL'nin de Anti-Defamation League'in de kurucu örgütü, gerçekten çok güçlüler, çok etkililer ama bu saatten sonra bu örgütün Murat Mercan, Büyükelçi Mercan aradı, hadi o zaman biz lobiye yeniden başlayalım, 10 yıl önceki durumumuza geri dönelim falan diyeceklerim. Bayağı bir o köprünün altından sular aktı. Murat Mercan'ın yaptığı tabii ki doğru. Türkiye'yi eleştiren insanlara ulaşması, uzmanlara ulaşması çok önemli. Özlenen hareketler bunlar. Ama bu hareketlerin geçtiğimiz 3-5 yıl içerisinde yakılan, yıkılan köprüleri böyle 3-5 ayda düzeltip yeniden başlatmayı, böyle bir sonuca ulaşmasını beklemek herhalde pek gerçekçi olmaz.
Peki.
Bu arada bir hatırlatma daha yapalım. Şimdi ahvale düştü. Dün Serekaniye'de bir patlama olmuştu, can kayıpları. TSKK onu yalanladı ama az önce hayatını kaybedenlerin kimliklerini Suriye kaynakları açıkladı.
Bu yansımadı tabii dünden beri. Şimdi bilgiler yansımaya başladı. Suriye'de
büyük bir karartma var tabii, Suriye'de ve Irak'ta olanlar konusunda. Evet. Bu da onun bir parçası.
Peki, bunu da izlemeye devam edeceğiz tabii ki. Evet İlhan.
Evet, çok teşekkürler izleyenler için. Kapatmadan yayını lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her zamanki hatırlatmamız. Ve de kendi sosyal medya platformlarınızda da bu yayını paylaşabilirsiniz. Kapandıktan sonra da bu linkte isteyenler izleyebilecek. Herkese vakitleri için teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
İyi akşamlar. Hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.